Ayrım 24, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 217. Mike Martin karanlık bastıktan epey sonra Mansur'daki Rus kesiminden ayrıldı. Ana kapıdan çıkarak Rusları rahatsız etmenin anlamı yoktu. Arka duvarda paslı kilitli küçük bir kapı vardı ve burasının anahtarını kendisine vermişlerdi. Martin bisikletini dışarı çıkardı, kapıyı dışarıdan kilitledi ve pedal çevirmeye başladı. Önünde uzun bir gece olduğunu biliyordu. Şilili diplomat Moncada, Jericho ile haberleşmek için kullandığı üç yeri ve mesajın bırakıldığını belirten tebeşir işaretlerini nerelere koyduğunu Mossad ajanlarına çok iyi anlatmıştı. Martin şimdi bunların hepsine aynı mesajı yerleştirecekti. Mesajları ince kağıda Arapça olarak yazmış, her birini küçük bir naylon zarfa koyup zarfları bacağının iç kısmına yerleştirmişti. Tebeşirler cebindeydi. İlk durağı Risafa'da nehrin karşı kıyısında El-Vazia mezarlığıydı. Mezarlığı hem çok eskiden biliyordu hem de Riyad'daki fotoğraflar üzerinde çok iyi çalışmıştı. Ancak karanlıkta gevşek bir tuğla bulmak pek o kadar kolay değildi. El yordamıyla gevşek tuğlayı bulana kadar karanlıkta tam 10 dakika uğraştı. Neyse ki tuğla Moncada'nın söylediği yerdeydi. Tuğlayı oyundan çıkardı, naylon zarflardan birini içeri bıraktıktan sonra yine yerine soktu. İkinci yer Atamiye, yıkık kenti yakınlarında başka bir yıkık duvardı. Martin duvarı ve ona dayayarak büyüyen tek ağacı buldu. Ağacın arkasına uzanıp yukarıdan aşağı 10 sıra saydı. 10. tuğla çürük bir diş gibi sallanıyordu. İkinci zarf da onun ardına yerleştirildi. Üçüncüsü de bir başka mezarlıktaydı. Ama bu kere Veziriye'de Türk elçiliği yakınındaki İngiliz mezarlığı. Mezarlarda taş yerine konmuş küçük bir taş vazonun içine. Moncada, Matar-Saddam Havaalanı yolundaki Birleşmiş Milletler binasında çalıştığı için tebeşir işaretlerini Mansur'un geniş caddelerinde arabayla geçen birinin görebileceği yerlere çizmekteydi. Aralarındaki kurallara Moncada ya da Jericho işareti görünce bunun hangi kutu olduğunu saptayacak, sonra da ıslak bir bezle silecekti. İşareti koyan bir iki gün sonra oradan geçerken işaretin silindiğini görecek ve mesajın alındığını anlayacaktı. İki ajan 2 yıl boyunca böyle haberleşmişler ve hiç karşılaşmamışlardı. Martin'in Moncada gibi arabası olmadığından 3 yere de bisikletle gitti. İlk işareti terk edilmiş bir evin kapısının kenarındaki taşa mavi tebeşiriyle bir X oldu. İkincisi Yarmuk'ta bir evin arkasındaki garajın paslı kapısına beyaz bir işaret. Üçüncüsü de Mutanabi mahallesindeki Arap Gazeteciler Derneği binasının duvarına kırmızı tebeşirle bir hilal. Martin Jericho'nun hala kentte dolaşıp arabasının penceresinden işaret olup olmadığını gözetlediğini bilemezdi. Şimdi yapacağı tek şey her gün 3 yeri de kontrol edip beklemekti. 7 Kasım günü beyaz işaretin kaybolmuş olduğunu gördü. Acaba garaj sahibi paslı madeni kapıyı temizlemiş olabilir miydi? Martin devam etti, diğer 2 işaret de silinmişti. O gece Jericho'nun kontrolörüne mesajlarını bırakacağı 3 yere gitti ve 3'ünde de birer ince kağıt parçası buldu. Martin kağıtları yine bacağının iç tarafına yapıştırıp bisikletine atladığı gibi Mansur'a döndü. Titrek bir mum ışığında kağıtları okudu. Mesaj aynıydı. Jericho sağ ve iyiydi. Batı için çalışmaya hazırdı. Ve şimdi bilgilerinin Amerikalı ve İngilizlere gideceğini biliyordu. Ancak artık riskler çok büyüktü ve daha fazla para istiyordu. Bunu onayladı ve neler istenildiği yazılabilirdi. Martin 3 kağıdı da yakıp küllerini ezdi, 2 sorunun da yanıtını biliyordu. Langley mal iyiyse çok eli açık davranmaya kararlıydı. Bilgiye gelince Martin Saddam'ın ruhsal durumuna, strateji kavramına, belli başlı komuta merkezlerinin ve kitle imha silahlarının yapım yerlerinin nerede olduğuna dair bütün soruları zaten ezberlemişti. O gece sabaha karşı Riyad'a haberi iletti. Jericho oyuna döndü. Dr. Terry Martin 10 Kasım'da Doğu ve Afrika Bilimleri Okulu'ndaki odasına dönünce sekreterinin bloknotunun üstüne bir kağıt yerleştirmiş olduğunu gördü. Bay Plummer diye biri aradı. Sizde numarası varmış ve neden aradığını bilirmişsiniz. Metnin kısalığı Bayan Wordsworth'un biraz kızgın olduğunu gösteriyordu. Kadın akademisyenlerini bir ana tavuk gibi korumak isterdi. Bu da neler olup bittiğini bilmesi demekti. Neden telefon ettiklerini, hangi konuda konuşmak istediklerini söylemeyen kimselerin gözünde pek iyi yerleri yoktu. Sonbahar devresi başlayıp Terry Martin yepyeni öğrencilerle uğraşmaya koyulduğunda Devlet Komünikasyon Merkezi'ndeki Arap Servisleri Müdürü'nü unutmuştu. Adamı ancak saat 5'te evine gitmek üzereyken buldu. ''Garip bir şey, anlam çıkarılamayan bir şey olup olmadığını sormuştunuz.'' dedi Plummer. ''Dün Kıbrıs'taki istasyonunuz gerçekten garip bir konuşma yakaladı. İsterseniz dinleyebilirsiniz.'' ''Burada Londra'da mı?'' ''Korkarım bu mümkün değil. Burada bantta ama aslında bütün diğer araç gereçleriyle büyük bir makinede dinlemeniz gerek. Basit bir kaset aynı kaliteyi vermez. Aslında konuşma gayet boğuk. Zaten Arapça kadrom o yüzden pek çözemedi.''
Haftanın geri kalanı ikisi için de çok yoğundu. Martin pazar günü arabasıyla gelmeyi teklif edince Plummer da kendisine büronun yakınlarındaki bir yerde yemek önerdi. Tüvit ceketli iki adam pazar günü menüsünü ısmarlarken kimsenin dikkatini çekmediler. ''Kimin kiminle konuştuğunu bilmiyoruz.'' dedi Plummer. ''Ama ikisinin de üst düzey insanlar oldukları belli. Telefon eden her nedense açık hattı kullanmıştı ve Kuveyt'teki ileri karargahı ziyaretten yeni dönmüştü. Belki de araba telefonundan konuşuyordu. Askeri iletişim ağında olmadığını bildiğimiz için konuşulan kimsenin asker olmaması da akla yatkın.'' Üst düzey bürokrat belki, arayan Irak Hava Kuvvetleri'nin Amerikalı ve İngilizlerin Irak sınırına kadar devriye uçuşu yaptıklarını ama sınırda aniden geri döndüklerini söylüyor. Martin başını salladı, bu taktiği duymuştu. Böyle yaparak Irak hava savunmasını harekete geçirmeyi, radar ekranlarını ve SAM füze nişangah tertibatlarını aydınlatmaya zorlamayı, böylece de havadaki AVAX'ların bunların kesin yerlerini saptamalarını sağlamayı umuyorlardı.
''Konuşan Beni El Kelp, yani köpek oğullarından, yani Amerikalılardan söz ediyor.'' Dinleyen gülüyor ve Irak'ın bu taktiklere tepki göstermek ve hata edip yerlerini belli ettiklerini söylüyor. Sonra ilk konuşan anlayamadığımız bir şey söylüyor. Bu noktada parazit falan gibi bir şey var. Paraziti temizliyoruz ama konuşan adam bu sözlerini çok kısık sesle söylüyor. Her neyse dinleyen birden sıkılıyor ve ona ağzını tutmasını ve telefonu kapatmasını söylüyor. Bağdat'ta olduğuna inandığımız dinleyen kişi bu noktada kendi telefonunu kapatıyor. İşte senin duymanı istediğim bu son iki cümle.
Plummer yemekten sonra Martin'i haftanın diğer günleri gibi çalışmakta olan merkeze götürdü. Ses geçirmeyen bir stüdyoda teknisyenlerden birini bandı çalıştırmasını istedi. Martin hiç kıpırdamadan oturup gırtlaktan gelen Iraklı seslerini dinlemeye başladı. Konuşma Plummer'ın anlattığı gibi başlıyordu. Sonlara doğru telefonu açan Irak'ta heyecanlanmış gibi sesi yükseldi.
''Çok kalmadı Refik, yakında.''
Sonra parazit başladı ve sözcükler karıştı. Ama bunların Bağdat'taki adam üzerindeki etkisi müthiş de hemen söze karıştı.
''Kaç sesini İbnel Gahbe.''
Sonra sanki hattın açık ve güvensiz olduğunu birden fark etmiş gibi telefonu kapattı. Teknisyen bantı 3 kere değişik hızlarda geçirdi.
''Ne diyorsun?'' diye sordu Plummer. ''Her ikisi de parti üyesi. Sadece parti hiyerarşisinde yüksek olanlar Refik derler birbirlerine.''
''Tamam, iki önemli kişi. Amerikan silah yığınağı ve hava kuvvetlerinin sınırdaki ihlalleri konusunda konuşuyorlar.''
''Sonra telefonu açan heyecanlanıyor, belki de kızıyor ve bir beklentiyle konuşuyor.'' ''Çok kalmadı'' cümlesini kullanıyor.
''Yani bazı değişikliklerin olacağını mı ima ediyor?'' diye sordu Plummer.
''Onun gibi bir şey.
Sonra sözleri karışıyor ama dinleyenin tepkisine bak Terry. Sadece telefonu kapatmakla kalmayıp meslektaşına orospu çocuğu diyor. Epey sert değil mi?
Çok sert. İki adamdan sadece daha üst düzeyde olanı bunu kullanabilir. Acaba bunu yapmasına yol açan neydi?
O karışık cümle, bir daha dinle.
Teknisyen o tek cümleyi dinletti.
Allah hakkında bir şey mi dedi Plummer? Yakında Allah'la olacağız mı? Allah'ın ellerinde olmak mı?
Bana şöyle gibi geldi. Yakında falan falan Allah olacak.
Tamam Terry, bunu kabul edebilirim. Belki de yakında Allah'ın yardımıyla.
O zaman öteki neden öyle öfkelensin dedi Terry. İnsanın davasını Allah'ın iradesine bırakması yeni bir şey değildir. Bir hakaret de değildir. Bu bandın bir kopyasını alabilir miyim?
Elbette.
Amerikalı kuzenlerimize bir şey sordun mu? Terry Martin bu dünyaya girili daha birkaç hafta olmasına rağmen dillerini kapmıştı bile. İngiliz istihbarat çevrelerinde meslektaşları arkadaş, Amerikalı karşıtları ise kuzendi.
Elbette Fort Meade bir uydu aracılığıyla konuşmanın bir kısmını yakalamış, onlar da çözemediler. Ama onlar buna fazla önem de vermiyorlar.
Terry Martin küçük kaset cebinde olarak eve döndü. Ancak arka arkaya sürekli dinlemesine rağmen sabaha karşı hiçbir şey çözemedi. O gün ders aralarında zaman buldu, her an tekrar tekrar dinledi, olası sözcüklerin bir listesini çıkardı. Ama anlamı bir türlü yakalayamıyordu. Konuşmanın ikinci kişisi Allah'tan söz edilmesine neden bu kadar kızmıştı? Parazitli konuşmada geçen iki sessiz ve bir sesli harf ancak 5 gün sonra bir anlam kazanmaya başladı. Terry Martin anlamı kavradığını anlayınca hemen Century House'da Simon Paxman'ı aradı. Ama adamın ileri bir tarihe kadar orada olmayacağını öğrendi. Steve Lang'e bağlanmasını isteyince de onun da yerinde olmadığı ortaya çıktı. Martin, Paxman'ın Riyad'da Sis merkezinde ve Lang'in de aynı kentte Siyah'dan Chip Barber'ı ziyaret etmekte olduğunu bilemezdi. Gözcü dedikleri adam Tel Aviv'den Viyana'ya, Londra ve Frankfurt yoluyla geldi. Kendisini karşılayan olmadı ve bir taksiye atladığı gibi havaalanından doğruca daha önceden yer ayırttığı Sheraton Oteli'ne gitti. Gözcü New Yorklu bir avukattı. Amerikan aksanlı İngilizcesi kusursuz, Almancası yeterliydi. Gözcü Viyana'ya gelişinden birkaç saat sonra Sheraton'un sekreterlik servisinden yararlanarak hukuk firmasının antetli mektup kağıdına Winkler Bankası Başkan Yardımcısı Wolfgang Gemütli'ye bir mektup yazdırmıştı. Mektup kağıdı gerçekti. Telefon kontrolü yapıldığı takdirde imza sahibinin o çok prestijli New York firmasının kıdemli ortağı olduğu öğrenilebilirdi. Ancak kendisi Viyana'daki adam değildi. Mossad adamın tatilde olduğunu tespit etmişti. Mektup tam da istendiği gibi hem özür dileyici hem de biraz karışıktı. Yazarı servetinin büyük bir kısmını Avrupa'da tutmak isteyen çok zengin bir müşteriyi temsil ediyordu. Müşteri bir dostundan duyduktan sonra Winkler Bankası'yla ve özellikle Herr Germütlich ile görüşülmesini istemişti. Yazar daha önce bir randevu yapması gerektiğini biliyordu ama müşterisi ve hem de avukatlık şirketi gizliliğe çok önem verdikleri ve müşterilerinin işlerini açık telefonlarla ya da fakslarla görüşmedikleri için kendisi Avrupa'ya gelmesinden yararlanarak bizzat Viyana'yı ziyaret etmişti. Viyana'da ancak 3 gün kalabilecekti. Ancak Herr Gemütli eğer kendisiyle birkaç dakika görüşmeye razı gelirse bankaya gelmekten mutlu olacaktı. Amerikalı mektubu kendi eliyle bankanın gece mektup kutusuna attı. Ertesi gün öğle saatinde banka kuryesi yanıtı Sheraton'a bırakmıştı. Herr Gemütli Amerikalı avukatı ertesi sabah saat 10'da kabul edebilecekti. Gözcü bankaya girdiği andan başlayarak hiçbir şeyi gözden kaçırmadı. Not almıyordu. Ancak ne gözünden bir şey kaçıyor ne de en küçük bir şey unutuluyordu. Resepsiyon memuru kimliğini kontrol ettikten sonra beklendiğini bildirdi ve bir hademe kendisini ta yukarı kadar götürüp kapıyı tıklattı. Gözcü bir an bile gözden uzak tutulmamıştı. Gir emri üzerine hademe kapıyı açtı ve Amerikalı ziyaretçiyi içeri aldı. Sonra kendisi çıkıp lobideki masasına döndü.
Herr Wolfgang masasının başından kalktı, konuyla el sıkışıp kendisine bir koltuk gösterdi ve yine yerine döndü. Almanca gemütlich sözcüğü biraz sevimlilik içeren rahat demekti. Bir insan adına bu kadar ters düşebilirdi. Bu gemütlich 60 yaşlarında kadavra denilecek kadar zayıf, gri elbiseli, gri kravatlı, seyrek saçlı ve soluk yüzlüydü. Her tarafından grilik akıyordu. Soluk renkli gözlerinde neşeden eser yoktu ve kağıdı andıran dudaklarındaki gülümseme daha çok morgda yatan bir cesedin kasılmış sırıtmasını andırıyordu. Wolfgang Gemütlich eğlence için bankacı olmuş değildi. Eğlencenin her türünden uzak olduğu da hemen anlaşılıyordu. Bankacılık ciddi işti. Daha da ilerisi yaşamın ta kendisiydi. Her Gemütlich'in hiç hoşlanmadığı bir şey varsa o da para harcamaktı. Para saklanacak bir şeydi. Özellikle de Winkler Bankası'nın kanatları altında. Bankadan para çekilmesi midesini ağrıtırdı ve bir Winkler hesabından yüklüce bir transfer tüm haftasını mahvedebilirdi. Gözcü orada görmek ve rapor vermek için bulunduğunu biliyordu. Şimdi birinci işi Gemütlich'i sokaktaki Yarit ekibine göstermekti. Aynı zamanda ortalıkta Jericho hesabının ayrıntılarının bulunabileceği bir kasa, kapı kilitleri, alarm düzeneği gibi şeyler de arayacaktı. Kısacası ileride bir hırsızlık için durumu gözden geçiriyordu. Müşterisinin Avrupa'ya transfer etmek istediği miktarı belirtmekten kaçınarak ama bunun çok büyük olduğunu da ima ederek Winkler Bankası'nın güvenlik ve ağzı sıkılığıyla hakkında bilgi istedi. Her Gemütlich Winkler'ın numaralı hesaplarına girişin olanaksızlığını ve kendileri için gizlediğin bir saplantı olduğunu anlattı. Konuşmaları sırasında sadece bir kere rahatsız edildiler. Yandaki bir kapı açıldı, içeri fareyi andıran bir kadın girerek müdüre imzalaması için 3 mektup uzattı. Gemütlich kaşlarını çattı. ''Ama önemli olduklarını söylemiştiniz Her Gemütlich, aksi halde...'' Gözcü kadına dikkatle bakınca onun göründüğü kadar yaşlı olmadığını fark etti. 40 yaşlarında falan olmalıydı. Arkasında toplanmış saçları, topuzlu tweed elbisesi ve düz ayakkabıları onu daha yaşlı gösteriyordu. ''Tamam, tamam'' diyen Gemütlich elini uzattı, konuğuna ''özür dilerim'' dedi. Ancak gözcü ayağa kalktı ve kadını eğilerek selamladı. ''Grüß Gott, Fräulein.'' Kadın şaşırmış gibiydi. Gemütlich'in ziyaretçileri genelde sekreterlere ayağa kalkmazlardı. Ancak bu durumda Gemütlich hafifçe öksürerek ''Ah evet, özel sekreterim Bayan Hardenberg'' diye mırıldandı. Gözcü yerine otururken bunu da aklının köşesine not etti. Konuşma bitip de New Yorklu müşterisi için gerekli her şeyin yapılacağı güvencesiyle kapıya kadar uğurlanırken sistem giriştekinin aynıydı. Hademe çağrıldı ve kapının önünde belirdi. Gözcü müdüre veda ettikten sonra adamın ardından yürüdü. Asansörle aşağı inerlerken gözcü tuvalete gitmek istediğini söyledi. Hademe sanki böyle bedensel fonksiyonların Winkler Bankası'nda hoş karşılanmadığını belirtircesine kaşlarını çattı. Ama asansörü ara katta durdurdu. Gözcüye asansörün yakınındaki üzerinde herhangi bir işaret olmayan kapıyı gösterdi. Burası bankanın erkek çalışanları içindi. Bir tek bölme, bir pisuvar, bir musluk, kağıt havlu ve bir de dolap. Gözcü gürültü çıkarmak için musluğu açtıktan sonra odayı gözden geçirdi. Kapalı bir pencere, kenarlarında alarm sisteminin telleri olabilir ama kolay değil. Havalandırma otomatik vantilatörle, dolapta süpürgeler, temizlik sıvıları ve bir elektrik süpürgesi. Demek temizlik ekipleri vardı ama ne zaman çalışıyorlardı ki? Geceleri mi, hafta sonları mı? Eğer kendi deneyini örnek alırsa temizleyicilerin özel bürolarda işlerini gözetim altında yaptıkları kesindi. Hademinin ya da gece bekçisinin gereğine bakmak kolaydı ama önemli olan bu değildi. Kobe Dror'un emri kesindi, geride hiçbir ipucu bırakılmayacak. Gözcü tuvaletten çıktığında hademe hala kendisini bekliyordu. Gözcü yarım kat aşağıdaki lobiye inen geniş mermer merdiveni görünce gülerek orasını işaret etti. Ve bu kısacık mesafe için asansörü beklemeyerek o yana yürüdü. Hademe de ardından koştu. Kendisine kapıya kadar eşlik etti. Gözcü kapının kendi kendine kapanan kilidinin pirinç dilinin kilitlendiğini duydu. Hademe yukarıdayken kadın resepsiyon memuru bir müşteriyi ya da kuryeyi acaba içeri nasıl alıyordu? Gözcü tam 2 saat boyunca Gidi Brazila'ya bankanın iç işleyişi hakkında gördüklerini anlattı ama raporu iç açıcı değildi. Neviyot ekibi şefi başını salladı. İçeri girebilirlerdi, bu sorun değildi. Alarm sistemini bulup devreden çıkarabilirlerdi. Ama iz bırakmamaya gelince bu güçtü işte. Bankanın içini dolaşan bir gece bekçisi vardı ve sonra ne arayacaklardı ki, bir kasa mı? Nerede? Nasıl bir kasa? Kaç senelik, anahtarlı mı, şifreli mi, yoksa her ikisi de mi? Bu saatler sürebilirdi. Sonra gece bekçisini susturmak zorunda kalacaklardı, bu ipucu bırakırdı. Drol ise herhangi bir iz bırakılmasını yasaklamıştı. Gözcü ertesi gün Tel Aviv'e gitti. O öğleden sonra bir dizi fotoğraf arasında Wolfgang Gemütli ile Fraulein Hardenberg'i teşhis etti. O gidince Barzilay ve Neviot ekip şefi yeniden baş başa verdiler. Ben biraz daha fazla bilgi istiyorum. Gidi, hala bilmediğim çok şey var. Senin ihtiyacın olan kağıtları bir kasada saklıyor olmalı. Nerede? Duvar kaplamaları ardında mı, yeraltı kasasında mı, sekreterin odasında mı, bodrumda özel bir bölmede mi? Bize içeriden bilgi gerek. Barzilay homurdandı. Uzun süre önce eğitmenlerden biri bir şey söylemişti. Zayıf noktası olmayan insan yoktur. O noktayı bul, sinire baskı yap, işbirliğine yanaşacaktır. Ertesi sabah hem Yarit hem Neviot ekipleri Wolfgang Gemütli'yi çok büyük bir dikkatle izlemeye başladılar. Ancak aksi suratlı Viyanalı eğitmeni yalancı çıkaracaktı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 226.